Ayrım 2.
Başarı, para, baştan çıkarma, güç gibi bütün bu şeyler anlık ve düzmece olarak bir köke sahipmiş gibi görünürler. Zamanımızda egemen olan değerler bunlardır. Ve pek çok kişi soluk soluğa bu değerleri kovalayarak yaşamaktadır. Ama bu boyutta yaşamak, bölünmüş olarak yaşamak anlamına gelir. Bölünme bir yol değil, düzmece bir yol, çıkmaz bir sokaktır. Kurtuluş yazgısı ile bölünmüş bir insan, kör bir insandır. Günlerinin doluluğuna asla varamadan, bu günlerin çevresinde dolaşan ve onları düş kırıklığı duygusuyla kapatan insandır. Yaşam ne olmuştur? Sonuçta hedefinin hiçlikten başka bir şey olmadığının anlaşıldığı sürekli bir koşu ve tedirginlik. Boşunalığın boşunalığı. Her şey boşuna. Colette 1-2. Ama insanın kendini gizemden ve bilinmeyenden üstün sanması boşunalık değildir de nedir? Bu yüzyıl insanın büyük özgürlüğünün yüzyılı olarak önerildi. Bunu doğru yüksekliğine ulaştırmak için gökyüzü boşaltıldı ve yeryüzü kolaylıkla ulaşılabilen cennetlerle dolduruldu. Ama Tanrı'nın bulunmadığı bir gökyüzü putlarla dolmaya hazırdır. İdeolojilerin putu, gücün ve mülkiyetin putu, kendini gerçekleştirmenin putu. Ve daha yakın zamanlarda ruhsallığın, evrenin bir yarar elde edileceği kesin ve iletişim kurmanın olası olduğu iyicil ve gizemli güçlerine tapınma putu da bunlara eklendi. Ruhsallık, gizemi kendi isteğine göre içsel huzur, anlayış, üstün ve öteki yaşamlardan kopuk bir yaşam yanılsaması ile evcilleştirerek kabul eder. Ruhsal akımların artık kitlelere yayılması önemli bir işarettir. Çünkü maddeciliğe, bölünmelere ve kavgalara karşı yaygın bir bıkkınlık gösterir. Ama gene bir kez daha çıkmaz bir sokak söz konusudur. Çünkü tüm bilinmeyene, keyifli ayinler ve olumlu kişisel gerçekleşmeler sürecinin aracılığı ile inanmayı olası kılar. Ruhsallık yolunun başka engebeleri de vardır. O basit formüller ve ödüllendirici vaatlerle yetinmez ve sürekli yokuş çıkarak, sürekli yeni engellerle savaşarak ilerler. Özgürlüğe götüren içsel yürüyüş, gözlerini gökyüzüne çevirme yürekliliğini gösterebilen ve kendi güçsüzlüğünü ve kendi kırılganlığını kabullenebilen kişinin yürüyüşüdür. Bu kişiler kendi güçsüzlükleri ve kırılganlıklarında adlarının güçlü bir biçimde söylendiğini duyarlar ve bu çağrıya şöyle yanıt verirler. Kim çağırıyor beni? Kim tanıyor benim yazgımı? O zaman insan, benim yanında bir de sen olduğunu keşfeder. Bu duadır. Yürüyüşün özgünlüğü bu noktada doğar. Hep aynı ama gene de olağanüstü biçimde değişik olan ve bizi özgürlük, doğruluk ve sevgi dolu bir Tanrı'nın çocukları olduğumuz bilinci içinde var olmaya ulaştıran yürüyüştür bu. San Giovanni in Laterano Kilisesi konuşması. Bir renk değil, bir ışık. Bu buluşmaya katılmaya çağrıldığım zaman bir kararsızlık yaşadım. Oldukça güvensiz bir insanım ve yeni bir görev karşısında yeteneklerime hiç güvenemem. İçimden bir ses sürekli şöyle yineler. Bu sana göre değil, başaramayacaksın, reddet. Bu çağrıyı alınca o ses yine küstah biçimde yükseldi. Sen hukukçu musun? Hayır. Ahlak felsefecisi misin? Hayır. Hiç olmazsa pişman olmuş bir katil misin? Bu bile değilim. O halde orada rezil olmadan çekil ortalıktan, çabuk ol. Geçen yıllarla birlikte bu sese giderek daha az kulak vermeyi öğrendim ama bu kez haklıymış gibi geliyordu bana. Özel bir hazırlığım olmaksızın böylesine ciddi bir konuyla yüz yüze gelmeyi nasıl başaracaktım? Yazar olmak tuhaf bir koşuldur. Pek çok şey bilinir ama bütün bu şeylerin hiçbiri özel bir övgü ile taçlandırılmamıştır. Bir diploma, bir yüksek diploma gibi. Kişisel bilginin temelleri olarak sergilenebilecek akademik sonuçlar yoktur. Bizimki tuhaf bir gezintidir. Biraz şu yana gidilir, biraz öte yana. Şuradan bir şeyler toplanır, oradan bir şeyler alınmaz ama bunun önemi yoktur. Başkalarının görmediği bir izin peşinde yürüyen neşeli köpekler gibi ilerlenir gidilir. Bu başıboş dolaşmamızın sonunda ortaya bir kitap çıkar. Bunun anlamı o ana dek ortada olmayan bir şeyin yaratılmış olmasıdır. Bir roman genellikle kesin bir bilmeyi, bir çitin içinde kapalı dünyanın görünümünü yansıtmaz. Olsa olsa yaşamın karmaşıklığı, akıcılığı ve varsıllığı söz konusudur. Ve insan biraz şanslıysa şiirde yansıtılır. Bu konu üzerinde yavaş yavaş düşünürken buraya çağrıldıysam bunun bir hikmeti vardır diye düşündüm. Tüm kitaplarım hem küçükler hem büyükler için olanlar barışmadan söz ederler. Tek ses içinin yaşlı kadın kahramanı kendi kendiyle barışır. Yüreğinin götürdüğü yere gitin anneannesi torunu tarafından bağışlanmak ve kendi de geçmişi ile barışabilmek için uzun mektubunu yazar. Tobia ve Melek de Martina ana babası ile barışır. Anima Mundi'nin son sözleri zaten ermiş Francesco'nun basit duasıdır. Bağışlayan bağışlanır. Ölen gerçek yaşama doğar. İşte böylece buradayım. Çünkü barışmaya götüren yol benim anlatı yapıtlarımın yoludur. Tuhaf ama şimdiye dek en azından böylesine parlak biçimde bunun bilincine varmamıştım. Yazmaya karşı yeteneğim olduğunu anladığım andan başlayarak zihnimden akan sözcüklerin ve düşüncelerin yüzeyde kalmakla yetinmeyeceklerini, güzel manzaralar çizmeyeceklerini ama tüneller kazacaklarını, dibe, karanlığın olduğu yere dek ineceklerini ve orayı aydınlatmaya çalışacaklarını anlamıştım. En azından akademik düzeyde ne felsefe ne de ilahiyat eğitimi almış olsam da araştırmaya, olayların yüreğine inmeye, gizli olanı ortaya çıkarmaya karşı büyük bir gereksinme duydum. Bu henüz okula gitmediğim çok küçük yaşlarımda doğan bir gereksinmeydi. İnsanları görüyordum ve bir tür boğulma duyumsuyordum. Onları donuk, mutsuz, gücenik görüyor ve bunun nedenini anlayamıyordum. İçimde büyük bir neşe olduğunu hissediyordum. Bu güneş gibi parlak bir mutluluktu. Ama çevremde bir noksanlık, karmaşa ve hüzün vardı. Çocuk yüreğimde her şey bana çok yalın gelirdi. İçimizde sonsuz bir sevgi ışığı vardı. Bunu izlemek yeterliydi. Ya da yeterli olmalıydı. Büyükler neden böyle yapmıyorlardı? O ışıklar neden titreyerek sönüyorlardı? Ya da çoktan sönmüşlerdi bile. Neden bunca acı vardı? Ve her şeyden önce neden bunca yararsız acı vardı? Nefretle yüklü topraklarda savaşın acı dumanlarının tarihsel olarak henüz sönmüş olduğu bir dönemde doğmuş ve büyümüştüm. Yerin Pozzuoli'deki gibi için için kaynadığını duyuyordum. Gözle görülen bir şey yoktu ama havadaki bu solunamaz yoğunluğu algılıyordum. İnsanlar yaşamlarını kendi kendileriyle yabancılaşarak yaşıyorlardı. Ya da ölümcül bir sessizliğe bürünerek. Elbette o dönemde tarih ve o birkaç kilometre kare içinde yaşanmış olan dehşet hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Aynı biçimde İsa peygamber insanlığı kurtarmak için çektiği büyük acı ve kutsal ruh hakkında da bir şey bilmiyordum. Ama çocuk ruhumun saf derinliğinde insanın yürüyüşü denilenin çoğu kez bir yürüyüş değil bir sapış anlamına geldiğini seziyordum. Çevremde hep savaştan söz edildiğini işitiyordum. Büyük savaş, dedemin katıldığı ve bombardımanları, toplama kampları, yok edici çılgınlığı ile ikinci savaş. İçimden birinci savaş büyük idiyse ikincisi daha küçük olmuş olmalı diye geçiriyordum. Oysa dedemin anlattıklarından ikincinin birinciden daha dehşetli ve daha kanlı olduğunu çıkarıyordum. Ve de bitmiş sayılmazdı. Eğer bir birinci ve ikinci olduysa mutlaka bir üçüncü ve dördüncü de olacaktı ki her kuşak adil ve eşit biçimde kendi çağının felaketini yaşasın. Bu ölüm evreni çocukluğumdan başlayarak beni kötülük ve nefret ve bunların insan yaşamlarında yarattığı yıpranmalar konusunda kendi kendime sorular sormaya itti. Öte yandan bunlara bir umar aramak ve bu çemberi bir biçimde kırmak için de düşünüp duruyordum. Bir de umursamazlığa kafa yoruyordum. Çünkü umursamazlık yıkılışa giden büyük yollardan biriydi. Pazar günü dedem torunlarını toplayıp savaşın yaşandığı yerlere götürüyordu. Burası çuha çiçekleri, siklemenler toplayabileceğimiz bir kırdı. Ama bir zamanlar kelimenin tam anlamıyla kan gölü olmuştu. Şimdi de otların arasına gizlenmiş siperler vardı. Dedem yürürken ben şurada yaralandım derdi. Şurada da düşmana bir saldırı oldu. Sözlerinde ne şişirme ne de nefret vardı. O gözü pek bir asker olmuştu. Elbette kanlı saldırılara katılmıştı ama bunlardan hiç söz etmezdi. Onları zorunluluk yüzünden katıldığı hüzünlü ve dehşetli eylemler sayardı. Ama akkorlaşmış toprağın altında yalnızca büyük çarpışmalarda can vermiş binlerce ölü değil, aynı zamanda büyük doğal boşluklar da vardı. Ve yüzlerce insan canlı canlı bu yeraltı mağaralarına atılmışlardı. Bu toprakların üstünde ölüleri rahatsız etmemek için yavaş yavaş yürüyordum. çok kolay etkilendiğimi bilen ağabeyim hepsi ağzına kadar dolu derdi. Uzak bir akrabamızın da oraya atıldığını biliyordum. Onu evinden almışlar. Oraya yeraltı mağarasının ağzına götürmüşlerdi. Neden diye sordum günün birinde. Liberaldi de ondan diye yanıtladılar beni. Böylece tarihin kat yerleri arasında yuvalanan ve ulusların gelişmesine eşlik eden büyük bir kötülük olduğunu anlamış olmuştum. Değişik bir yırtıcılık tarzı olan bir kötülük daha vardı ki bu da doğrudan nefretti. Etnik ya da ideolojik bir ilişkinlik, bir ayrım nedeniyle kişinin kişiye duyduğu nefret idi. Bu babaların, oğulların ve kardeşlerin çocukluk arkadaşlarının birbirlerini öldürmesine yol açan yıkıcı bir nefretti. Kötülük düşüncesi beni içten içe kemirmeye başladı. Bir fırtınanın gökyüzünü karartması gibi tüm öteki düşünceler bu zorba düşünce tarafından yutuluyordu. Dünyayı yöneten bir kötülük ilkesi var diye yineleyip duruyordum. Bir kurt gibi yürekleri ve bakışları kemiren, onları kurutan, içini boşaltıp donuklaştıran odur. Kendini iyiliğe adayan pek az insan yenik düşmeye tutsaktı. Dünyanın hiçbir yanında kurtuluş yok. Belki gökyüzü de boştur diyordum içimden. Kötülükleri seyretmek belki de insanları Tanrı tanımazlığa iten etkenlerin en büyüğü değil miydi? Eğer Tanrı sevgiyse, onu yarattığı dünyanın neresindeydi bu sevgi? Tanrı iyi ve merhametliyse, bu çılgınca yıkıma neden izin veriyordu? Pek çok kişi çoğunlukla bu noktada duruyorlar. Tanrı'nın var olmadığını ya da saygı gösterilmesi için fazlasıyla adaletsiz olduğunu düşünmek onlara yetiyor. Ben de böyle bir düş kırıklığı ile gücenerek bu düzeyde durabilirdim. Ne var ki ötede uzanan bir yol olduğunu, bu aşamada durmanın tüm yaşam yolculuğunu pencereleri örtülmüş bir arabada yapmaya benzeyeceğini duyumsuyordum. Bu bir yoksulluk, pek değersiz duyguların yolculuğu olurdu. Çocukluğumda sezdiğim bir şey içimde hala canlıydı ve küçük ama cılız olmayan bir alev gibi inatla, sönmeye hiç niyetli olmayarak parlıyordu. Din derslerimde aldığım yanıtlar bana doyum sağlamamışlardı. Bana küçük bir aptal gibi davranıldığını düşünüyordum. İrili ufaklı formüller ve kesin yanıtlar vardı. Bunlar da televizyondaki Kim Bilir Kim Bilir programındakilerden pek farklı değillerdi. Bana eşlik edecek, bu tedirginliğimi dindirecek kimseleri bulamıyordum. Boyundan büyük sorular soracağına diyorlardı. Neden gidip biraz oynamıyorsun? Ama ben gerçeği istiyordum. Yaşamımın gerçeğini, yaşamımın içindeki gerçeği istiyordum. Tüm öteki yaşamların da gerçeğini anlamamı sağlayacak bir gerçek istiyordum. Sonra büyüdükçe bana gerçeğin var olmadığı ya da ne denli çok insan varsa o denli de çok gerçek olduğu ve gerçeği aramanın çocuksu, safça ve yararsız bir şey olduğu söylendi. Gerçek diyorlardı bana, her şeyden önce karışıklığı dile getiriyor. İçlerinde yolun yitirilmesi pek kolay olan yapılar, üst yapılar, labirentler söz konusuydu. Hatta bunların içlerinde yitmek gerekliydi. Zeka, kendi varsayımını ortaya koymadan bu zengin varsayımların çokluğu içerisinde gezinebilmeyi bilmekle sergilenebilirdi. Gençliğin başlarında insan çok güvensiz ve kırılgan olur. Kabul edilmemekten, aptal yerine konmaktan korkar. Ben de nesneleri indirgeyen bu bakış açısına kendimi uydurmaya çalıştım ama pek başarılı olamadım. Beni çevreleyen ve böylesine entelektüel bir güven içerisinde konuşan kişilerde de çocukluğumda beni pek etkilemiş olan o derin mutsuzluğu duyumsuyordum. Yürüyüşlerinde bir tamamlanmamışlık, edimlerinde karışık bir karşılıksızlık vardı. Rastlantıdan her şeyin efendisi, umursamazlıktan bilgelerin duygusu olarak söz ediyorlardı. Çevrelerinde donuk, alçak bir ufuk vardı ve başkalarının düşüncelerini de bu ufka sıkıştırmaya çalışıyorlardı. Başka türlü düşünenleri gülünçleştirme ve değişik bir içsel gerilim sergileyenleri bir kenara atma konusunda pek yetenekliydiler. Her şeyden çok yargılamaya bayılıyorlardı ve yargılamayla hor görme hep yan yana gidiyordu. O karışıklık yıllarında din derslerinin yaratmış olduğu düş kırıklığına karşın Tanrı'ya inanmayı sürdürdüm. Bu Tanrı'nın nasıl bir yüzü olduğunu henüz bilmiyordum. Kötülüğün zorbalığından canım yanmıştı. Gene de İncil'i sürekli yanımda taşıyor, gerçeği bulmak için ona başvuruyordum. Belli bir noktada çevremdeki hiçbir şey bana uymaz olup kısıtlanmış bir yaşam sürmek zorunda kalınca, herkesten ve her şeyden uzaklaşarak düşünmek için Galilea'nın küçük bir köyüne çekildim. O sessizlik ve o yalnızlık içerisinde kısa sürede ve hiçbir çaba göstermeden çocuksu bakış açım yeniden yeşeriverdi. Ve o biricik koşul olarak var olmanın sevincini tanıyan saf, duru bakış açımdı. Orada bedenimin ve ruhumun bütünlüğü ile kutsal ruhun mutlak gücünü algılayabildim. Yüreğin hepimizin merkezi olduğunu anladım. Ve benim yüreğimin tüm insanların yüreği gibi çok uzun bir süreden beri bilgisizliğin, karmaşanın ve uzaklaşmanın gereksiz yükleriyle ağırlaştırıldığını kavradım. O zaman gerçeklik mutlak bir dolulukla karşımda belirdi ve ışığı ile her şeyi aydınlattı. Bütün bunların bağışlama ile ne ilgisi var? Lütufu en iyi biçimde dile getirebilmek için kötülükten ve nefretten yola çıktım. Ya bağışlama? Genellikle bağışlama deyince bizi en ağır biçimde yaralayan şeye karşı yöneltilen bir duygu akla gelir ve bu kesinlikle onun en değerli biçimlerinden biridir. Ya da bağışlama yanlış davranışlara karşı gösterilen zorunlu bir hoşgörü olarak kabul edilir. Bu Hristiyanlığı yürekten benimseyenlerin öteki yanağını çevir erdemine katılarak yapılan bir tür tatlı zorbalık vergisidir. Ama ben bunu bağışlamadan çok bağışlayıcılık, çok daha varlıklı ve karmaşık bir duygunun çürük bir parodisi olarak niteliyorum. Oysa bağışlamanın insanın kendi kendisine yönelik bir duygu olarak düşünülmesine ender olarak rastlanır. Geçen Aralık ayında Milano'da yapılan Taize toplantısında Rahip Roger, kendinizle uzlaşın, çocukluğunuzla barışın, barışma olmadan ne özgürlük ne sevgi olur demişti. İşte sanıyorum anlaşılması gereken anahtar sözcük barışmadır. Barışma nedir? Barışma, kırılganlığımızı onaylama, her nasıl olursa olsun geçmişimizi kabullenme sürecidir. Ve insanı özgür kılan ve ona sevme yeteneğini kazandıran bu yol, bu süreçtir. Bağışlayan insan, barışmış insan, her şeyden önce savunması olmayan ve önüne engeller kurmayan insandır. O, gerçeğin tek bir rengi olduğu noktada durmayan insandır. Kendi kendiyle ve böylece kendi tasarılarıyla uzlaşmış insan, gerçeğin bir renk değil bir ışık olduğunu bilir. Her şeyin üzerine onu ısıtarak, aydınlatarak, daha geniş bir soluk vererek düşen ışıktır. Bu nedenle sanıyorum ki bağışlama iyi duyguların gösterisi değil, İnsan denen varlığı bir evlat olma koşulunu dolu dolu yaşamaya götüren aşamalı bir soyunmanın zahmetli ve uzun yoludur. Savurgan çocuk meselini pek sevdiğimden kitaplarımda birkaç kez kullanmışımdır. Bu İncil'in en ünlü meselelerinden biridir ve tam da bu nedenle çok iyi bilinen pek çok şeyde olduğu gibi büyük bir heyecan yaratamadan aradan kayıp gitmiştir. Meseli hepimiz biliriz. Her yerde ve her dönemde olduğu gibi pek düzensiz yaşam süren bir oğul varmış. Ve günün birinde babasından payına düşecek olan mirası alarak yazgısını aramak üzere yollara düşmüş. Ne var ki işler umduğu gibi gitmemiş ve kısa zamanda hizmetkar olarak çalışmaya da razı olarak evin yolunu tutmuş. Babası pek çok kişinin yapabileceği gibi kapıyı onun yüzüne çarpmamış. Ve onu kucaklayarak karşılamış ve hemen sonra da geleneksel evlat uysallığını göstererek evde kalmış olan büyük oğlunun karşı çıkmasına karşın küçük oğlunun dönüşü onuruna bir şenlik düzenlemiş. Görünürde böylesine yalın olan bu mesel benim görüşüme göre zamanımızın güçlü bir mecazıdır. Çılgınca artan bir hızla yaşamakta olan şu son 200 yıldır insanoğlu zekayı sevgiden ayırmıştır ve bilgisinin verdiği kibirle kendi yazgısının biricik yaratıcısı olduğuna inanmaya başlamıştır. Özgürlük temel değerlerden biri olmuştur ama bu yalnızca kendine ait olan özgürlükte yön duygusunu yitirmiştir. Ve böylece bizler içtenlikle ve derinlikle özgür olacağımız yerde özgürlüğün köleleri olup çıktık. Yavaş yavaş her şeyden özgürleştik. Tabulardan ve sınırlardan, kuşkulardan ve tedirginliklerden, ahlaki kurallardan kurtulduk. Her şeyden önce de artık kendi alın yazımızın biricik efendisi olmanın verdiği güvenceyle Tanrı'nın varlığının eskimiş ve bunaltıcı düşüncesinden özgürleştik. Ama ne yazık ki bu zamanların tarihi bize böyle olmadığını söylüyor. Boş gökyüzünün insanın büyüklüğü ile değil, onun çılgınlığı, kibiri ve kana susamışlığı ile dolu olduğunu söylüyor. bir ağırlık olarak görülen şeylerden kurtularak fethedilen bu özgürlük, şimdi tüm cılızlığını ve karşılıksızlığını gözler önüne seriyor. Bu özgürlük bizleri hiçbir yere götürmedi. Vardığımız tek noktada bulunan insanlar, kendilerine, öteki insanlara ve kendilerini çevreleyen her şeye saygılarını yitirdiler. Artık karşımızda olan, yoksul ve derinden yolunu yitirmiş, şimdiki anla yüz yüze gelme beceriksizliği ile gelecek kaygısı arasında asılı kalmış, kırılgan bir insandır. Çocuk boyutunun doluluğu değil, boşluğu ve bencilliği yansıttığı ağır bir çocuksuluk kalıbının acısını çeken insandır karşımızdaki. Meseldeki küçük çocuk gibi insanoğlu da babasından nimetleri almış, bu durumda zekayı ve kendi yazgısını oluşturmak için uzaklara gitmiştir. Ama bir oğul ne kadar yatsırsa yatsısın, ister sevsin ister sevmesin, köklerine koparılamaz biçimde bağlıdır. Dönüş benim en sevdiğim temalardan biridir. Söz gelimi Anima Mundi'nin kahramanları Walter ve Andrea'nın da koyulmaya çalıştıkları yol, dönüş yoludur. Ve savurgan evlat meselini rahibe Irene ile birlikte anımsayacak olan da, yolu sonuna dek yürümeyi başaramayacak olan Andrea'dır. Rahibe Irene bunu sonradan Walter'a şöyle anlatır. Ertesi akşam yemekten sonra ona İncil'de savurgan çocuk meselelerinin olduğu yerleri göstermemi istedi. Birkaç kez önümde okudu ve sonra şöyle dedi. İyi ama bu doğru değil. Doğru olmayan ne? İyi davranan evlatlara kayıtsız kalınıyor ve suçlu olan eve döndüğünde büyük bir şenlik yapılıyor. Neden buna isyan etmiyorlar? Neden onu geldiği yere tekme tokat göndermiyorlar? Bunun anlamı nedir? En iyi şey kötü davranmak mıdır? Andrea'nın düşüncesi sadakatle evde kalmış olan oğlun da düşüncesidir. Yeterince sevilmediğini duyumsayan ve ötekinde parladığını gördüklerini sandıkları ışığı kıskanan tüm insanların düşüncesidir. İşte diyor babasıyla kalan evlat, ben bunca yıldır sana hizmet ediyorum, senin hiçbir buyruğuna karşı gelmedim ve sen arkadaşlarımın şenliği için bana bir oğlak bile vermedin. Bu son derece sık karşılaşılan bir duygudur. Tehlikeleri ve kumarı göze alamayan, yapılması gerekene sadık kalarak yerinden ayrılmayan kişilerin duygusudur. Ve bu nedenle de her şeyden önce yaşama korkusu nedeniyle kendinde yargılama hakkını bulur. Meselde aydınlatılması gereken nokta budur. Büyük oğuldan ne çok vardır aramızda. İnsan ruhu ne büyük bir doğallıkla sevgi yolunu değil de görev yolunu kucaklar. Görev yolu rahat bir yol değildir. Sıkıcı, hep yinelenen ama onu böyle iştah açıcı kılan da budur zaten. Güvenli, tehlikesiz ve sahip olunanların ve verilenlerin kesin muhasebe kurallarıyla belirlendiği bir yoldur. Ama eylemde bulunmayıp yargılayan kişi, evde kalan oğul gibi, tehlikelere atılarak ve yanılarak kendi yolunu aramak üzere bulunduğu yerden uzaklaşan küçük oğul gibi elbette daha iyi değildir.